Ayrım 3.
Sayfa 34. Freudçu psikanaliz ve Freud'un Jung, Adler, Reich, Barrow, Horney ve diğerleri gibi muhalif müritlerinin kurdukları bütün farklı analiz biçimleri artık her şeyden fazla hizipçi birer dine benzemektedirler. Freudçu ve Jungçu psikanalistler ultra ortodoks Yahudiler ile reformcu Yahudiler, Katolik Hristiyanlar ile Protestan Hristiyanlar ve Sünni Müslümanlar ile Şii Müslümanlar kadar kendi aralarında bölünmüş ve birbirlerine karşılıklı olarak saldırganlaşmışlardır. Bir psikanalist olmak için gereken şey artık bir tıp doktoru olmanız değildir. Asıl gereken belli bir doktrine ne pahasına olursa olsun bağlı kalmanızdır. Freud, nevroz ve psikoz adını verdiği bütün ruhsal sorunların eninde sonunda fiziksel bakımdan açıklanabileceği yolunda bir psikiyatri felsefesine sahipti. Başka bir deyişle her ruhsal hastalığın bir beyin rahatsızlığından kaynaklandığına inanıyordu. Çağdaş psikiyatrinin vardığı yerde bugün aynen budur. Tasavvur edilebilecek her türlü davranış varsayılan bir ruhsal hastalığın semptomu olarak teşhis edildiği DSM'de kendine bir yer bulabilir. Her ne kadar DSM'de bulunan sözde ruhsal hastalıkların büyük kısmının herhangi bir beyin hastalığından kaynaklandığı hiçbir zaman gösterilebilmiş değilse de, ilaç sanayi ve bunların ilaçlarını hasta reçetelerine yazmayı adet edinen psikiyatrlar, kendilerini ellerinden geldiği kadar çok sayıda ruh hastalığı saptamaya adamışlardır. Neden? Her zamanki sebeplerden, güç ve kâr. Şunu bir düşünün, 1952'de DSM-1 listesinde 112 hastalık bulunuyordu. 1968'de çıkarılan DSM-2'de bu sayı 163'e çıkmıştı ve 1980 yılının DSM-3'ünde ise listede 224 hastalık vardı. Rehberin 1994'te çıkarılan son baskısı DSM-4 ise 374 hastalık sıralamaktadır. 1980'li yıllarda psikiyatrlar her 10 Amerikalı'dan birinin zihinsel bakımdan hasta olduğunu tahmin ediyorlardı. 1990'lı yıllarda ise her 2 kişiden biri hasta dediler. Çok yakında elbette psikiyatrlar hariç herkesi hasta sayacaklar. Her yerde, laboratuvar dışında her yerde ruh hastalığı buluyor ve reçetelerine sigorta şirketinizin ödeyeceği her türlü ilacı yazıyorlar. Kendilerine veya başkalarına zarar vermelerini önlemek için ilaçla tedavi edilmeleri veya bir yere kapatılmaları gereken insanlar elbette vardır. Ancak bunların sayısı her 2 Amerikalı'dan biri veya %10 gibi bir sayı değildir. Genel olarak kişisel mutsuzluk, grup çatışmaları, tahammül edilmez kabalıklar, ahlak dışı rastgele cinsel ilişki, suç salgını, cinsel taşkınlık içeren şiddet, zihinsel bakımdan hasta olan bir toplumun ürünleri değil, öngörülü devlet adamlığı ve felsefi erdem yoksunluğu yüzünden toplumun ahlaki bakımdan bozulmasına imkan veren ve özendiren bir sistemin sonuçlarıdır. Her ne kadar felsefeciler bu konuda çoğunlukla sessiz kalmışlarsa da felsefe pratisyenleri tamamen yıldırılmış toplumumuzun ahlaki düzeninin ve bununla birlikte ruhsal sağlığının onarılmasına yardımcı olabilirler. Ahlaki düzen bir ilaç değildir ama harika yan etkileri vardır. 1879'da Wilhelm Wundt ilk psikoloji laboratuvarını açana kadar psikoloji kendi başına bir araştırma alanı olarak ortaya çıkmadı. Bu tarihten önce psikolojiyi akla getiren türden gözlem ve düşünceler filozofların yetki alanındaydı. Psikoloji bizzat bir çalışma alanı haline geldikten sonra dahi 20. yüzyıla kadar felsefe ve psikoloji ikiz bilim dalları olarak kaldılar. Her iki alanda da büyük bir düşünür olarak tanınan William James, 1900'lerin başlarına kadar Harvard Üniversitesi'nde psikoloji ve felsefe alanlarında ortak bir kürsüye sahipti. Cyril Jouett da aynı şekilde 1940'lara kadar Londra Üniversitesi'nde benzer bir mevkide görevliydi. Ancak son yüzyılda psikolojinin akademik çalışmanın insan bilimleri kanadından ayrılarak sosyal bilimler alanına yerleşmesiyle iki alan birbirinden uzaklaştı. Psikolojinin felsefe dünyasındaki bu temeline karşın James, psikolojiyi bir bilim haline getirmenin öncü bir savunucusuydu. "Psikolojiyi bir doğal bilim olarak ele alarak onun bir doğa bilimi haline gelmesine yardımcı olmaya çalıştım," diye yazmıştı. Davranışçı psikolojinin gelişiyle ayrışma tamamlanmış oldu. John Watson ve B.F. Skinner gibi davranışçı psikologlar, insan doğası konusundaki sorularını laboratuvara taşıdılar ve bu konularda deneyler uyguladılar. Felsefecilerin tipik olarak tercih ettikleri Rodin'in düşünen adam heykelinin özetlediği, eli çenesinde, dirseği dizinde derin düşüncelere dalmış görüntüden çok farklı bir yaklaşımdı bu. Ancak fikirlerinizi ister Sokrat ile girişeceğiniz sözel bir tartışma sonucunda oluşturun, ister fareleri labirentlerde koşturarak geliştirin, aslında sorduğunuz soru eninde sonunda aynadır. Bir insanı harekete geçiren şey nedir, rasyonel irade midir yoksa koşullu yanıt mı? Eğer her ikisi birden söz konusuysa bunlar arasında nasıl bir ilişki vardır? Filozoflar her zaman insan doğasının gözlemcileri olmuşlardır. Bu kulağa sanki bir psikologun görev tanımıymış gibi gelebilir. Ancak herhangi bir insanlık felsefesi psikolojik kavrayış olmaksızın noksan kalır. Psikoloji de aynı şekilde felsefi kavrayıştan yoksun bırakıldığında görevini tam olarak başaramaz ve böylesine ikiye ayrılmış olmaları yüzünden her iki alanda daha zayıf hale gelmiştir. Felsefenin mantık gibi kimi alanları psikolojiden fazlasıyla uzak konumdadır. Ancak felsefe çoğunlukla gözleme, duyu verilerine, algıya ve izlenimlere dayanır ki bunların hepsi de psikolojinin alanına girerler. Dünyaya baktığımızda önümüzde duran şeyi muhakkak apaçık göremeyiz. Fizyolojik özellikler ve öznel yorumlar hemen hemen her zaman belli bir rol oynar. Fark yaratan bu etki nesne ile deneyim arasındaki fark psikolojidir ve hiçbir felsefi görüş açısı bunsuz ayakta duramaz. Davranışçı psikoloji ve bunun merkezinde duran, uyaran, yanıt kuram sistemi, istenen her sonuca göre programlanabilen veya şartlanabilen bir makine olarak ele alır. Yani yapmanız gereken tek şey doğru uyaranı bulmanız ve kullanmanızdır. Uyaran yanıt UY kuramı, Pavlov'un önlerine bir tabak yiyecek koymadan önce zil çalarak eğittiği köpeklerin, zil sesi karşısında ağızlarının sulanmasını sağlayarak doğruladığı kuramdır. Ancak U, uyaran ile Y, yanıt arasındaki kısa çizgi pek çok şeyi görmezlikten gelir. Bütün eylemlerin basit bir sebep-sonuç ilişkisine indirgenmesiyle psikolojinin ve insanlığın bütün canlı ve önemli parçaları ihmal edilmektedir. Bir insanı belli uyaranlara denetlenebilir biçimlerde yanıt veren bir yaratıktan ibaret saymak insanlığımızı eksiltir. Bu tür bir bakış ruha, psikolojinin görünür araştırma konusu olan ruha boş vermek olur. Biz insanlar sadece şartlanmalarımızdan çok daha fazlasıyız. Bizim hayatlarımızda değişmeyen bir dizi yanıttan daha fazla şeyin önemi var. Asıl sorun çağdaş psikolojinin büyük bir bölümünün, bilim olarak psikolojinin, davranışçı psikolojinin etkisi altında olması veya onun soyundan gelmesi ve bu yüzden de insani deneyimden yoksullaştırılmasıdır. Bilimsel yöntemin uygulanması insanın ve insan doğasının nasıl çalıştığı konusunda bize bazı önemli bilgiler kazandırmaktadır. Ancak psikoloji insanı kavrama konusunda bazı ipuçlarını belirleyebilse bile insan doğasının karmaşık örgüsünü hiçbir zaman tam olarak ortaya çıkaramayacaktır. Örneğin kullanılan doğru bilimsel yöntemlere karşın davranışçı psikoloji hiçbir zaman insan yaşamının en önemli unsurlarından biri olan ve felsefenin ana damarlarından birini adadığı etik konusunda bir sistem ortaya çıkaramayacaktır. Herhangi bir eyleme yol açmak sadece doğru bir uyaran bulma meselesi ise insanlar yaptıkları her şeyi tek kelime ile ödül kazanmak veya cezadan kaçınmak için yapma durumuna indirgenmiş olurlar. Yani uyaran ya havuçtur ya da sopa. Bu şartlar altında iyi bir iş yapmak diye bir şey söz konusu olabilir mi? Doğru bir şeyi sadece yapılması doğru olduğu için yapmak ve kötü bir şeyi de sadece doğru olmayacağı için yapmamak mümkün olur mu? Davranışçılar sevimli bir yaşlı bayanı sokakta karşıdan karşıya her geçirdiğinizde size tatsız bir elektrik şoku verdikleri takdirde kısa zamanda muhtaçlara her zamanki yardım etme adetinizden vazgeçeceğinizi söyleyeceklerdir. Hatta zavallı kadını size her seferinde uygun bir ödül verdikleri takdirde yanından her geçişinizde itip kalkmanızı sağlayabileceklerini bile iddia edeceklerdir. Davranışçılar zengin içsel zihinsel yaşamımızı bu şekilde görmezlikten gelerek insanoğlunu fazlasıyla sığlaştırmaktadırlar. Bizler her itildiğinde yiyecek bırakan bir kolu, gıdaların gelmesi durduktan çok sonra bile çılgınca itmeyi sürdüren farelerden çok daha çeşitli ve karmaşığız. Hepimizin bu tür farelerden daha zekice davranmadığı günler de oluyor ama bu başka bir hikaye. Biz insanların sahip olduğu yeteneklerden biri kendi iç uyaranlarımızı hazırlayabilme kabiliyetimizdir. Bazen kendimize güç ve tatsız bir işten sonra bir tabak dondurma sözü veririz. Bu durumda davranışçılardan öğrendiğimiz şeyi kullanmaktayızdır. Ancak bazen de kendimizi bir şeref veya bir görev ya da bir hizmet duygusuyla harekete geçiririz. Bunlar felsefenin üzerinde durduğu ama esasen deneysel psikolojinin kapsamı dışında kalan konulardır. Arthur Koestler'in deneysel psikolojiyi sıçansı psikoloji takma adıyla alaya almasının nedeni budur. Deneyselciler kemirgenler hakkında pek çok şey öğrenmeyi becerdiler. Ancak insanoğlu hakkında ulaşabildikleri işe yarar dersler hem çok sınırlı oldu hem de varoluşumuzun büyük sorularının yanına dahi yaklaşmayı beceremedi. Bütün bilim adamları belli gözlem nesnesi grupları ile çalışırlar. Bunlar onların araştırdıkları şeylerdir. Örneğin gökbilimcilerin galaksileri, yıldızları ve gezegenleri, kimyagerlerin atomları ve molekülleri vardır. Bilim adamlarının görevi izledikleri herhangi bir doğal olayı gözlemlemek, gözlemlerini kaydetmek, gözledikleri şeyin neden gözledikleri şekilde hareket ettiği konusunda kuramlar ileri sürmek ve daha sonra deneyler yürüterek bu kuramları sınamaktır. Sosyal bilimlerde gözlem nesneleri tam olarak fiziksel olmayıp doğrudan ölçülebilir de değildirler. Bu durum pozitif veya doğal bilimler ile sosyal bilimler arasında büyük felsefi farklılıkların ortaya çıkmasına neden olmakta ve hiçbir üniversitede asla tam anlamıyla kapsayıcı bir bilim dalı bulamayacağınız anlamına gelmektedir. Sosyal bilimlerde araştırmacılar gözlemledikleri konu hakkında kendi dünya görüşlerini empoze etmeye çalışırlar. Margaret Mead gibi en parlak zekaların bile öznel ve hatta belki de bilinçsiz ön yargılarına dayanarak kusurlu sonuçlar çıkardıkları için eleştiri yağmuruna tutulmalarının nedeni budur. Doğal bilimciler de benzer sorunlarla karşılaşabilirler. Ancak gözlemledikleri şeylerin daha somut ve nesnel doğası sayesinde ön yargıların araştırma sonuçları üzerindeki etkisi azalmış olur. Psikolojide gözlem nesnesi insan ruhundan ibarettir. Bir ruhu nasıl gözlersiniz? Hatta ruh nedir ki? Nöropsikoloji en azından bir dereceye kadar ölçülebilir niteliği olan beyni gözlemler. Ancak genel psikoloji zihni gözlemler. Zihin veya ruh fiziksel özelliklere sahip olmadığı için bütün gözlemler dolaylıdır. Ve bütün sonuçlar pozitif bilimlerde olduğundan daha öznel ve daha az kesindir. Doğrudan gözlem yapma üstünlüğüne sahip olduğumuz pozitif bilimlerde bile bilgilerimiz eksiktir. Zihin konusunda ne kadar çok yanıtlanamamış sorumuz varsa, elle tutulabilir, tartılabilir ve parçalara ayrılabilir nitelikteki beyin hakkında da neredeyse o kadar cevaplanmamış sorumuz var. Bu durumda bütün meselenin daha soyut olduğu ve elimizde gözlenecek somut hiçbir şeyin bulunmadığı psikoloji gibi sosyal bilimlerde hedeften uzaklaşmanın ne kadar kolay olduğunu bir düşünün. Her şeye karşın psikolojinin nispeten yeni olan bilimselleşmesi ile insanoğlunun sürekli olan diyalog ihtiyacının birleşmesi, 20. yüzyılda psikolojik danışma sanayinin görülmemiş derecede büyümesine yol açmıştır. İlk psikologlar insanlara danışmanlık yapmaya başladıklarında üniversite psikologları onları sapkınlık, döneklik ve bunun gibi şeylerle suçlamışlardı. Basma kalıp akıl psikolojik danışmanlık psikoloji değildir diyordu. Ancak birkaç on yıl içinde danışmanlık yapan psikologların sayısı her türden psikologların toplam sayısını çok aştı. Hükümetlerin konuşma terapisi ruhsatlandırması konusunda danışman psikologların üstü kapalı bir tekelleri mevcuttur. Tıp doktoru olmamalarına rağmen sağlık sigortanızın onlarla olan görüşmelerinizi finanse etmesinin nedeni budur. Eğer ilk başvurduğunuz aile hekiminiz sizi doktor olmadığı halde verdiği hizmetin karşılığı sağlık sigortası tarafından ödenen bir danışman psikologa sevk edebiliyor ise, o zaman aynı şekilde bir felsefi danışmana sevk edilmenizin de mümkün olması gerekir. Sosyal bilimciler ölçümlerini yaparken istatistiklere güvenmek zorundadırlar. İstatistikler size bir grup hakkında çok şey söyleyebildikleri halde bir birey konusunda hiçbir bilgi vermezler ve bu da psikologların çarptıkları başka bir duvardır. Genel olarak güvenilir istatistikleri kabul etmemiz doğru olmakla beraber bunların birey olarak bizi betimlemedikleri konusunda da ısrarcı olmalıyız. Psikolojik veriler kız çocuklarının ortalama olarak oğlanlardan daha güçlü sözel becerilerinin olduğunu ve oğlanların da kızlardan daha kuvvetli uzamsal, zamansal becerilerinin bulunduğunu göstermektedir. Ancak bunun SAT, yani Scholastic Aptitude Test, Amerikan ortaokullarında uygulanan okul yetenek testi, sınavının sözel bölümünde 800 puan almayı yeni becermiş bir erkek çocuğu ile Küçükler Ligi birincisi bir beyzbol takımı için atış yapan bir kız çocuğu için pek fazla önemi yoktur. Gözlemlerimizden kullanabileceğimiz ne öğrendik? Bir fikrin doğruluğunu bu bilgiyi kullanıp kullanamayacağımıza bakarak ölçen William James'in pragmatik sesi hep bunu sorar. Oğlanlar için daha mı çok okuma dersi gerekli? Kızlar daha mı çok spor lazım? Kızlarla oğlanları karışık gruplarda etkili biçimde eğitmek mümkün müdür? İstatistikleri inceleyerek büyük gruplar için neyin iyi sonuç vereceğine karar vermeye çalışabiliriz. Ancak çocuğumuz için en iyisinin ne olacağını arayan bir anne veya babaysanız, kendi deneyim ve sezgilerinizi izlemeniz de sizin için aynı ölçüde iyi olur. En uygun ders planını felsefenin de tasarlayamayacağını düşünebilirsiniz. Ancak bu tür kararları sınırlı işe yararlığı olan gerçekleriyle yönlendiren eninde sonunda eğitim felsefesidir. Fırsat eşitliği konusundaki felsefi kararlılığımız yüzünden, bu durum okuma dersi notları konusundaki küçük ve belki geçici bir fark anlamına gelse bile, erkek ve kız çocuklarının büyük çoğunluğu karma sınıflı okullarda okumaktadırlar. Ayrıca eğitimciler en etkili olduğuna inandıkları okuma dersi yöntemini seçmektedirler ve bu konuda farklılıklar da felsefidir. Çok sayıda Amerikan okulu cahil öğrenciler mezun etmektedir. Bunun sebebi kısmen okuryazarlık sağlayan eğitim yöntemleri, örneğin fonetik öğretimi, yerine neredeyse okuryazar olmamayı garanti eden eğitim yöntemlerine, örneğin sözcüklerin bütünsel öğretimine olan sistematik felsefi bağlılıklarıdır. Çocuklara okumamayı nasıl öğretebileceğimizi bildiğimiz kadar okumayı nasıl öğretebileceğimizi de bildiğimize göre seçeceğimiz eğitim yöntemi kendi eğitim felsefemizden başka hiçbir şeye bağlı değildir. Nasıl bir bilim adamı olursanız olun yanıtlamaya çalıştığınız sorular bu şey nasıl işliyor ve bu neden bu yaptığını yapıyor sorularıdır. Bilim adamları sebep ve sonuç ararlar, davranışçıların aşırı derecede basitleştirdikleri husus budur. O halde psikologlar da insanlar nasıl işlemekteler, yaptıklarını neden yapmaktalar diye soruyorlar. Terapist bir psikolog ise bu insan nasıl işlemekte, bu yaptığını neden yapmakta diye sormaktadır. Terapist sonuçları, örneğin kaygı, depresyon görüyor ve sebepleri, örneğin bir eşle olumsuz bir ilişki, alkolik ebeveyn arıyor. Bu şeylere bakmanın bilimsel yolu olabilir ancak bir bireye uygulandığında psikolojik terapi iki büyük sorunla karşılaşmaktadır. Sebep ve sonuç. Birincisi felsefecilerin post hoc ergo propter hoc diye adlandırdıkları bir mantık hatasıdır. Eğer Latinceniz pek iyi değilse bu cümleyi size şöyle açıklayabilirim. Eğer bir olay diğerinden önce meydana geldiyse ilk olay sonrakine sebep olmuştur. Bazı durumlarda bu doğru olabilir. Örneğin ayak parmağınızı bir yere çarparak incitir ve sonra of diye bağırırsınız. Ancak bu her zaman ve mutlaka doğru da değildir. Çocukken büyüklerinizden dayak yediyseniz ve şimdi de öfkenizi denetlemek konusunda başınız dertliyse bunlardan birincisinin diğerine sebep olduğuna karar veremezsiniz. Belki öyledir ancak ilgisiz de olabilir. Bu iki olay arasında nedensellik varsa bile konuya katkısı olan çok sayıda başka etmen de bulunabilir. Ayak parmağınızı bir yere çarparak incitmenize geri dönersek, pabuç giymemiş olmanızla, yerde öte biri bırakmanızla, çalan bir telefonu yanıtlamak için karanlık odada aceleyle koşmanızla hepsi açıkça nedensel olaylardır. Fakat geçmişinizin karmaşık çorbasına baktığımızda, acaba çorbanın karışımındaki her maddenin eldeki meseleyle bir ilgisi var mıdır? Öfkelendiğinizde böyle celalli olmayı acaba annenizin hiddet krizleri mi size öğretti? Yoksa asıl neden babanızın duygusuzluğu muydu? İkisi birden mi? Yoksa hiçbiri mi? Mevcut sıkıntınızın sebeplerini aramak için geriye bakıp hayatınızdaki olayları gözden geçirmek sıkıntınızı daha da derinleştirebilir. Çünkü olaylar arasında sizin göremediğiniz ilişkiler de bulunabilir. Üstelik belleğiniz mükemmel değildir. Bu yüzden bazı önemli gerçekleri unutulacak ve birçok ilgisiz ayrıntı hatırlanacaktır. Ya geçmişinizi eşeleyip kazımanız sadece altın renkli ama değersiz bir pirit madeni ortaya çıkarır da, terapistiniz de siz büyük bir maden cevheri damarı bulmuş gibi uğraşıp durursanız, en iyi ihtimalle sonunda hedefinize varsanız bile birçok ilgisiz konu ve yanlış yolda bir sürü vakit kaybedeceksiniz. Bir fizikçi veya bir kimyager gibi elinizde size yol gösterecek derli toplu yasalar bulunmadan neyin meydana gelmesine neyin sebep olduğunu nasıl bileceksiniz? Eğer ilki olarak birbirlerini takip etmek şartıyla her şey herhangi bir başka bir şeye sebep olabiliyorsa, elinizde bir kuram bulunduğunda kuramınıza uyan parçaları seçip geri kalan her şeye boş vermeniz tehlikesi her zaman mevcuttur. Abraham Maslow'un ince bir şekilde belirttiği gibi, takım kutunuzdaki tek alet bir çekiç ise birçok şey size çivi gibi görünmeye başlar. Psikoloji kusursuz bir araç haline gelseydi bile şimdiki sıkıntınızın sebeplerini bulmanın size ne yararı olacaktı? Herhangi bir etiket taşımak veya rahatsız olarak sınıflandırılmış olmak kendinizi daha iyi mi hissetmenizi sağlayacaktı? Diş ağrınızı dişinizde bir çürük olduğunu bilmek değil ancak onu doldurtmak dindirir. Beyzbol oynarken kafanıza sert bir top darbesi yediğiniz için başınızın ağrıdığını anlamak kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlamaz ancak bir aspirin almak işe yarayabilir. Gelecekte benzer ağrılardan sakınmak için elbette diş bakımınıza dikkat etmeli ve beyzbol savunma becerilerinizi geliştirmelisiniz. Bazı insanlar psikoloji sayesinde ruhsal sancılarının kaynağını keşfettiklerinde pekala ferahlayabilirler ve bazı başka insanlar da alttaki sebebi kavrar kavramaz belli bir rahatlama sağlayacak bir hareket tarzı bulabilirler. Fakat pek çokları için sorunun nedenini kesin olarak belirtmek bile yeterince yararlı olmayacaktır. Aradıklarını bulabilmek için aylar ve yıllarca vakit geçirecekler ama sonra muhtemelen ne olmuş yani diyeceklerdir. Ruhsal sancılarının nedenini bilip bunları azaltmanın yöntemini bulamamak, bazılarının kendilerini daha bile kötü hissetmelerine yol açacaktır. Evliliğiniz parçalandığı için depresyonda olduğunuzu bilmek, geriye dönüp geçmişi değiştiremeyeceğinize göre depresyonunuzu ancak derinleştirebilir. Tıbbi model. Psikiyatrik ve psikolojik terapiler konusundaki ikinci büyük sorun bunların tıbbi modeli taklit ediyor olmalarıdır. Bunlar eyaletler tarafından aynen hekimlik gibi ruhsatlandırılmaktadırlar ve hastalık sigortası hiç değilse kısmen bunları da kapsamaktadır. Tıp doktorları bedensel hastalıkları teşhis ve tedavi etmek üzere eğitilirler. Psikiyatrlar ve psikologlar ruh hastalıklarını tedavi etmek üzere eğitilirler. Ruh hastalıkları deyimini tırnak işareti içine aldık çünkü bu bir mecazdır. Fakat bu mecaz gittikçe artan ölçüde yanlışlıkla gerçeklik yerine konmaktadır. Eski bir psikiyatri şakası konuyu çok iyi örnekliyor. Randevularına erken gelen hastalar kaygılı olarak teşhis edilirlermiş. Geç gelenler düşmanlık sahibi olarak ve tam zamanda gelenler de saplantılı olarak. Bu fıkra gerçek hastalık ile mecazi hastalık arasındaki farkı pek iyi bilen psikiyatrların kendileri tarafından anlatılırdı. Fakat bu artık hiç de eğlendirici değil. Çünkü aradaki bu fark Thomas Sass'ın ruh hastalığı efsanesi dediği şey tarafından tamamen bulanıklaştırılmış durumdadır. Tıbbi sorunlar çoğu kez sendrom diye adlandırılır. Bir sürü sendrom gözlenmiş, belgelenmiş, araştırılmış ve anlaşılmıştır. Örneğin Tourette sendromu heyecanlı fakat tehlikeli olmayan el kol hareketleri ve seslenmelerle kendini gösteren belli bir beyinsel işlev bozukluğudur. Down sendromu ise belirli bir genetik diziliş yüzünden ortaya çıkmaktadır. Kazanılmış bağışık eksikliği sendromuna, AIDS, bağışıklık sistemini bozup sakatlayan bir retrovirüs, HIV, sebep olmaktadır. Peki ama ya Körfez Savaşı sendromu gibi bir teşhise ne dersiniz? Bunun anlamı ne? Görünüşe bakılırsa bu Körfez Savaşı'nda görev yapmış bazı kimselerin kendilerini iyi hissetmedikleri anlamına geliyor. Biyolojik madde veya kimyasal zehirlere maruz kalıp kalmadıklarını, sorunlarının tıbbi mi, psikolojik mi yoksa her ikisi birden mi olduğunu söyleyen de bilen de yok. Körfez Savaşı sendromu gibi teşhislerde bulunmak kulağa pek bilimsel geliyor. Ancak sorun hakkında yeni ve yararlı hiçbir bilgi ortaya koymuyor. Benzer şekilde ani bebek ölümü sendromunu SIDS da düşünün. Ne yazık ki bazı bebekler karyolalarında yatarken beklenmedik bir biçimde ölmektedirler. Buna eskiden beşik ölümü denirdi. Şimdi ise bu hastalığın sorun hakkında hala kesin olarak hiçbir şey açıklamayan ama daha süslü bir adı var. Bu yüzden tıbbi anlamda yani bedensel olarak ters bir şey varsa bile bir şeye sendrom adını vermiş olmamızla neden bahsettiğimizi mutlaka bildiğimiz anlamına gelmez. Bu filozoflar için pek de yeni bir haber sayılmaz. İşte size afyon hakkında orta çağdan kalma bir açıklama.